أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد 29. cüzün surelerini sırasını bozmadan konuşmaya devam ediyoruz. Mülk suresi, Kalem suresi ve El-Hakkah sureleri hakkında konuştuktan sonra sırada Me'ariç suresi var. Allah izin verirse bu dersimizde, bu sohbetimizde Me'ariç suresine başlayacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Geri kalanını inşallah haftaya devam ederiz. Me'ariç suresi Mekke döneminde indirilen surelerden bir tanesi. Mushaftaki sıralaması 70. Aslında indiriliş sırası da aşağı yukarı 73-74. Sırada falan gözüküyor. Öyle olunca bu şu anlama geliyor olmalı: Mekke'nin ilerleyen yıllarında inmiş bir sureyle karşı karşıyayız. Yani artık mücadele netleşmiş, Hazreti Peygamber'in ne dediği ve ne yapmaya çalıştığı ortaya çıkmış. Hazreti Peygamber'in karşısındaki saf açıkça belli olmuş. Kafirler neden itiraz ediyorlar idiyse o itirazlarına sıkı sıkıya sarılmışlar. Müslüman kimliği, Müslüman ahlakı açıkça bilinir hale gelmiş. Yani Müslümanlar ahlaklarıyla bilinir, tanınır hale gelmişler. Kafirlerin ahlakıyla Müslümanların ahlakı rahatlıkla karşılaştırma yapılabilir bir durumdaymış. Bunu surenin ikinci bölümünde özellikle göreceğiz. 44 ayetlik bir sure var elimizde. Ve bizim zihnimizdeki bazı algıları, bizim zihnimizdeki bazı düşünceleri, bazı kelime ve kavramlara ya da ölçülere yeni bir gözle bakmamızı öğreten ayetler gelecek karşımıza. Bakın. Bismillah. Se'ele sa'ilun bi'azabin vaki. Bunu se'ele fiilinden dolayı iki şekilde çevirebiliriz. İki şekilde de çevirerek anlatmaya, yorumlamaya çalışacağım inşallah. Se'ele'ye istedi anlamı verilebilir. İstedi anlamı verdiğimiz zaman anlam şöyle olacak. Birkaç ayetlik bölüm okuyayım önce. Se'ele sa'ilun bi azabin vaki. Bir isteyen istedi. Gerçekleşecek olan azabı. Lil kafirine leyse lehu da'fi. Kafirler için gerçekleşecek olan azabı bir isteyen istedi. Onu def edebilecek, onu engelleyebilecek, onun gerçekleşmesinin önüne geçebilecek hiç kimse yoktur. Minallahi zil me'aric. Allah'tan, dereceler sahibi Allah'tan, katına yükselmenin hadsiz hesapsız yolları olan, katına yükselirken aşılmak zorunda olan birçok derecelere olan Allah'tan azabı istedi. Şimdi burada durup anladığımız zaman şöyle olacak. Mekke'nin müşriklerinden birileri, isim verilmiyor, kim olduğu bildirilmiyor. Böyle olunca kıyamete kadar geçerli olacak olan bir ahlaksızlığı, bir cüretkarlığı, inkarcılıktan kaynaklanan, cahillikten, cahiliyeden doğan hoyrat cesareti anlatan bir ifade bu. Bir haddini bilmez kişi Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına dikilip sen gerçekleşeceğini haber verip durduğun bir azapla bizi korkutmaya çalışıyorsun. Hadi eğer böyle bir azap varsa Rabbinden bu azabı getir de Allah'tan bu azabı getir de bir görelim. Yani göğü üzerimize parça parça mı düşürüyorsun? Dağları hallaç pamuğu gibi mi attırıyorsun? Yeryüzünü şiddetli bir sarsıntı mı sarstıracaksın? Ne yapacaksan bu azabı bir getir de görelim dedi. Haddini bilmez, cüretkar, cahiliyeden kaynaklanan cesareti olan bir hoyrat kişi. Öyle bir Allah'tan istedi ki bu Allah'a yükselmenin onca derecesi var. Birçok derecesi olan bir Allah'tan istedi. Yani şunu söyleyeceğiz belki. Allah ki katına yükselteceği pek çok dereceleri olan bir Allah'tır. Kullar Allah'a yöneldiklerinde onları pek çok yoldan, pek çok şekilde, pek çok derecelere yükseltecek olan bir Allah'tır. İşte böyle bir Allah'tan derecelerinin yükseltilmesini istemek yerine, rahmet istemek yerine, bereket istemek yerine, lütuf istemek, nimet istemek, yardım istemek yerine tuttular Allah'tan azap istediler. Kafirin mantığıdır bu. Madem yani bir şeyi görmek istiyorsun be adam, Allah'tan isteyeceğin her şey bitti de azap mı isteyeceksin? Azabı bir göster de sana inanalım gibi saçma bir mantık üretilebilir mi? Bir insan azabı gördükten sonra inanması ne demek? Azap gelmişse zaten imtihanınız bitmiş demektir. Azap gelmişse artık fırsatınız kaçmış demektir. Azap gelmişse artık kurtuluş şansınız kalmamış demektir. Tutmuş Allah'tan azap istemiş Resulullah Aleyhisselam'a, sözde gerçekleşmeyeceğini bildiklerinden dolayı meydan okumaya kalkmışlar. Bir başka ifadesiyle se'ele fiiline sordu anlamı vererek çevirebiliriz burayı. Birisi, yine kim olduğu belli olmayan birisi, kafirler için kaçınılmaz olarak gerçekleşecek olan azabın ne zaman gerçekleşeceğini sordu. Allah Teala da buna karşılık onun zamanını söylemek yerine onun önüne geçilemeyeceğini bildirdi. Size ne dedi yani zamanından? Bu azabın ne zaman geleceğini bilerek ona göre mi çalışacaksınız? Yani diyelim ki kafirlerin başına gelecek olan azap 20 yıl sonra gelecek denildi. Yani ona göre mi çalışacaksınız? 20 yılın 19 yılını Allah'a isyan ve inkar ile geçirdikten sonra 20. yıla geldiğiniz zaman iman mı edeceksiniz? Değişik bir mantık bu. Kimi insanlar yaşlandıklarında Allah'a kul olmayı planlıyorlar. Bakın, normal bir hayatını sürdürürken yaşlandığında aklı başına gelip de düzelen, Allah'a ibadet etmeye başlayan bir kişiyle gençliğindeyken aslında Allah'a ibadet etmesi gerektiğini bilen ama bunu kendince kurnaz bir hesapla yaşlılık günlerine bilerek erteleyen insan arasındaki farktır bu fark. Yani Allah'tan azabın ne zaman geleceğini bilmek sizin ne işinize? Öyle bir Allah ki ondan gelecek bu azabı kafirlerden def edebilecek hiç kimse yoktur. Üçüncü ayet çok ilginç bir ayettir. Dörtle beraber anlatacağız inşallah. Allah ki, yani kendisinden azabı sorduğunuz Allah ki, Allah'a yükselmenin pek çok derecesi vardır. Buna başka anlam verilebilir. Allah katında kullarına verilecek pek çok dereceler vardır. Buna başka bir anlam verilebilir. Allah'ın katına yükselirken aşılmak zorunda olan pek çok dereceler vardır. Ya da Allah'a ulaştıran değişik dereceler vardır. Buradaki ifadeyi alimlerimiz değişik değişik 4-5 anlama vermişler. Tam Türkçesi şu: yükselmeler sahibi, yükselme araçları sahibi, yükselme yolları sahibi Allah. Şimdi hemen arkasından gelen ayetle birleştirelim. Ta'rucul melaikatu ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktaruhu 50,000 sene. Melekler ve ruh. Er-ruh başındaki harfi tarifle beraber geldiğinde, yani ruh değil de er-ruh diye geldiğinde Kur'an-ı Kerim'deki birçok yerde doğrudan Cebrail aleyhisselama atıfta bulunulur. Melekler, Cebrail, melek Cebrail de zaten meleklerden bir tanesi. Neden ayrıca zikredildi diye hatırımıza gelirse eğer, Allah-u Teala birçok yerde Cebrail aleyhisselamı hasaten zikretmektedir. Belki onun konumundan dolayı veya vazifesinden dolayı öne çıkartmaktadır Allah. Belki Cebrail'e dikkat çekerek Cebrail üzerinden vahyin önemine dikkat çekmektedir Allah Teala. Nübüvvetin önemine dikkat çekmektedir. Melekler ve ruh Allah'a, Allah'ın katına, Allah'ın huzuruna, yani hangi kelimeyi seçeceğimizi bilmekte zorlanıyoruz. Çünkü haşa ki Allah'ı bir yere yerleştirip Allah'a mekan olarak yaklaşmaktan söz etmeyeceğiz çünkü. Allah'ın huzuruna, Allah'ın katına melekler ve ruh ölçüsü 50 bin yıl olan bir günde yükselirler. Yani tersinden şöyle söyleyeyim cümleyi. Melekler ve Cebrail Allah'ın katına çeşitli dereceler, çeşitli yollar kullanarak yükselirler. Çeşitli araçlar kullanarak yükselirler. Melekleri de tutup yükselten bazı araçlar kullanırlar. Veya melekler ve ruh Allah'ın katına pek çok tanımlayamadığımız, bilemediğimiz aşamalar, dereceler kat ederek her birinde kendilerinde bir takım değişimler olarak Allah'ın katına yükselirler. Ve Allah'ın katına yükselmek için geçen o bir günlük süre, bir günde yükselirler. O bir günlük süre bizim bildiklerimizden, insanların hesapladıklarından 50 bin yıla denk gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 20 bin yıl süren günden söz eder. 1000 yıl süren günden söz eder. 50 bin yıl süren günden söz eder. Yani belki bize Allah Teala şöyle bir ders vermektedir. Zamanla ilgili bir soru soruyorsunuz. Bu azap ne zaman gerçekleşecek? Zaman dediğiniz şey nedir ki? Zamanın ne olduğunu insanlar sanki bilebiliyorlar mı? Zaman Allah'ın sırlarından bir sırdır. Resulullah Aleyhisselam'ın zamana sövmeyi yasaklayan hadisini de hatırlayın. Zaman bizim ne olduğunu bilemediğimiz sırlardan bir sırdır. Biz sadece zamanı ölçmek için bir takım yollar üretmişiz kendi zihnimizde. Yani diyoruz ki dünyanın kendi etrafında bir defa dönmesi gün, dünyanın güneş etrafında bir defa dönmesi yıldır. Yılda 365 gün vardır. Bunların hepsi bizim planlarımız, bizim heveslerimiz ya da bizim ölçülerimiz. Dünyanın ölçüsü, dünyanın günü, dünyaya göre değil de diyelim ki güneş etrafındaki başka gezegenlerden bir tanesi. Mesela Satürn'e göre ölçülmeye kalksaydı, Satürn'ün bir günü dünyanın bir gününden çok daha uzun sürecekti. Ya da şöyle düşünün, henüz dünyanın, ayın ve güneşin yaratılmadığı zamanlarda günü neyle ölçecektik ki yani? Günün ölçüsü ne? Biz Allah'ı tanıtırken, Allah'ı anlamaya çalışırken de Allah'ın zamandan münezzeh olduğunu, Allah'ı zaman ile tanımlayamayacağımızı anlatırız. Bunu kabul eden cümleler söyleriz. Mesela Allah'ın öncesi yoktur deriz. Allah'ın sonrası yoktur deriz. Bunları anlayıp da mı söyleriz sanki? Yok, anlamayız. Neden anlamayız? Çünkü insan zihni zamanla kayıtlıdır, mekanla kayıtlıdır. Zaman ve mekan dışı bir varlığı ya da bir olayı tanımlayamaz. Çünkü zihnin sınırlarının dışında bir şeydir. Bir gün ki Allah'ın katındaki bir öyle bir gün ki sizin saydıklarınızdan 50 bin yıla denk geliyor. Şimdi bu ne anlatır ki? Bunun sırrına ermek için uğraşmak yerine devam eden ayetlerle birleştirelim. Öyle açıklamaya çalışalım. Yoksa buradaki Allah'a yükselme yolları nelerdir? Allah'a yükselmeyi sağlayan araçlar nelerdir? Allah'ın katına yükselirken aşılması gereken dereceler nelerdir? Allah'ın katında kulları için hazırlanmış dereceler nelerdir gibi belli başlı 4-5 tane değişik ve çok birçok bilgiyi, araştırmayı ya da tartışmayı içinde barındıran sorularla karşılaşacağız. Şu anda aslında konumuz bu değil. Devamıyla birleştirelim ve bakın bakalım Allah bu 50 bin yıl sürecek olan günden niye söz ediyor? Dedi ki Rabbimiz fasbir sabran cemila. 5. ayet. Sen güzel bir sabırla sabret. Şimdi Resulullah Aleyhisselam ile Mekkeli müşrikler arasında giderek kızışan bir kavga var. Mekke'nin müşriklerinin Resulullah Aleyhisselam'a yönelik yaptığı baskılarda çok ciddi artışlar var. Müslümanlar zor durumdalar. Katlanılması zor hallere düşmüşler. Kafirler dört bir koldan üzerlerine geliyorlar. Ekonomik baskılar, siyasi baskılar, fiziksel baskılar, psikolojik baskılar, belki askeri baskılar. Pek çok baskı yollarını kullanarak Müslümanları nefes alamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durumda Müslümanların da tüm baskılara Resulullah Aleyhisselam öncülüğünde direnmeleri, sabretmeleri gerekiyor. Şu soruyu soruyorsun. Ne zamana kadar? Daha ne kadar sabredeceğiz? Allah Teala Resulüne dedi ki, sen güzel bir sabırla sabret. Güzel bir sabır, Allah'ın razı olduğu türden sabırdır. Güzel sabır, madem ki Allah'ın razı olduğu türden sabırdır, neye nasıl sabredileceğini de yine Resulullah Aleyhisselam'dan öğreniriz. Resulullah Aleyhisselam'ın yokluklar karşısındaki sabrını, Resulullah Aleyhisselam'ın hastalıklar karşısındaki sabrını, yalnızlık karşısındaki sabrını, sahabelerinin başına gelenlere karşı sabrını, ailesinde ortaya çıkan sorunlara karşı sabrını, bütün bir şehir halkının ya da bütün kafirlerin işbirliği yaparak kendisine yönettikleri baskılara karşı sabrını, değişik değişik belki onlarca sabır türünü Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından süzerek almamız gerekiyor. Yani ölüme ne yapmış, hastalığa ne yapmış, yalnızlıkta ne yapmış, aile probleminde ne yapmış, geçim darlığında ne yapmış, efendim savaşta ne yapmış gibi konularda Resulullah Aleyhisselam'ı tanımak ve onun davrandığı gibi davranıp öyle sabrettiğimiz zaman güzel sabretmiş olacağız. Sen güzel bir sabırla sabret. Şimdi yukarıya bağlayacağız, geliyoruz. İnnehum yaravnehu ba'iden, 6. ayet. Kafirleri sen Allah'tan gelecek bir azapla uyarıyorsun. Kafirler bu azabı uzak görüyorlar. O yüzden rahatlıkla senin üstüne geliyorlar. Diyoruz ki Allah'tan korkun. Allah bu yaptıklarınızın hesabını soracaktır. Bakın, soracaktır, soracak. Yani gelecek zaman cümlesi kuruyoruz. İnanç problemi olan insanlar, ahiret inancı olmayan insanlar ya da zayıf olan insanlar, Allah inancı olmayanlar ya da Allah inancı problemli olan insanlar, haksızlık yapmayın, inkarcılık yapmayın, isyan etmeyin, günaha girmeyin, peygamberlerin yolunu terk etmeyin, Resulullah Aleyhisselam'ın yolundan ayrılmayın, kitaptan kopmayın, yoksa Allah size hesap soracaktır denildiğinde ne zaman diyorlar? Yarın desen düzelecekler. Öyle çok insan var. Yarın desen düzelecekler. Bir hafta sonra desen plan yapacaklar. Hazırlık yapacaklar. Bir yıl sonra desen ona göre bir proje geliştirecekler. Şimdi ne bugün diyebiliyoruz, ne yarın diyebiliyoruz, ne bir hafta, bir ay sonra diyebiliyoruz, ne birkaç yıl sonra diyebiliyoruz. Diyoruz ki Allah sizden bunun hesabını soracak. Ne zaman? Ölümden sonra diyoruz ya. Allah'ın huzuruna gideceğiz ve Allah size bu yaptıklarınızın hesabını soracak. Allah'a karşı gelmekten sakının, peygamberden uzaklaşmaktan sakının. Bu onlara uzak geliyor. Hemen gözleriyle görüvermedikleri azabı gerçekleşmesi sanki mümkün değilmiş gibi uzak görüyorlar. Bu maalesef kafirlerin bir yanılgısıdır. Kafirlerden etkilenen insanların da yanılgısıdır. Yani sadece kafirlerde görmüyoruz. Maalesef kendisinin Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen insanlarda da böyle bir hastalık görüyoruz. Uzak görüyorlar bunu. Uzak gördükleri içindir ki kendilerini toparlamıyorlar. İnnehum yaravnehu ba'iden. Onlar onu uzak görüyorlar. Ey peygamber, o yüzden senin üstüne rahat rahat geliyorlar. Gerçekleşmeyecek zannediyorlar. Halbuki Arapların meşhur sözünü söyleyelim. Küllü ati karibun. Gelecek olan her şey aslında yakındır. Allah Teala 7. ayette diyor ki ve narahu kariben. Ve biz onu yakın görüyoruz. Onlar onu uzak görüyorlar. Biz onu yakın görüyoruz. Şimdi hemen yukarıya bağladık. Neyi uzak görüyorsunuz yahu siz? Şöyle diyorlar. Yahu bundan 1000 sene önceki alimler de, peygamber davetçileri, peygamber yolundan gelen insanlar da kıyamet demişler, ahiret demişler, azap demişler. Hala gerçekleşmez, hala kopmadı. 500 seneki önceki insanlar da ahiret demişler, kıyamet demişler. 100 sene öncekiler de kıyamet demişler. 5000 sene önce gelen peygamber de kıyamet demiş. 3000 sene önce gelen peygamber de kıyamet demiş. 1400 sene önce gelen peygamber de kıyamet demiş. 2000 sene önce gelen peygamber de kıyamet demiş. Herkes kıyamet deyip duruyor. Bunca yıl geçti. Lütfen dikkat edin bu cümleye. Bunca yıl geçti. Kaç bin yıl geçti. Kaç bin yıl geçti, hala bir şey olduğu yok. Demek ki bu gerçekleşmeyecek gibi bir umuda mı sarılıyor kafirler? Allah Teala diyor ki, Allah'ın katında bir gün sizin saydıklarınızdan 50 bin yıl gibidir. Siz kendi dünyanızda, kendi zaman ölçülerinizde bir şeyi ölçüp ona uzun diyorsunuz. Şundan ders alsanıza, kimi hayvanların ömrü 20 yıldır. En uzun yaşasa 20 yıldır. Şimdi o 20 yıllık yaşayan bir hayvan sahibini kendisiyle sürekli beraber gördüğünde onu kendisi gibi zannetmeye kalkacaktır. Onun zaman anlayışıyla efendim 100 yıl yaşayan bir başka canlının zaman anlayışı nasıl aynı olur? Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın zamanda yaşadığınızı düşünün. Nuh Aleyhisselam'ın zamandaki insanların çok uzun ömürlü olduklarını ayetlerden anlıyoruz. Çünkü Hazreti Nuh'un tebliğ dönemi 950 sene sürmüş. 50 eksik 1000 sene diyor Allah Teala. 950 sene sürmüş. Şimdi 950 sene bizim hayatımız bile değil. Öyle olunca biz diyelim ki 10 yıl çalışıyoruz bir davetin yayılması için, bir davanın başarılaşması için. Çok ulaştım diyorsun. 10 yıl nedir ki? Neye göre uzun zannettin yani? Hazreti İbrahim'in yaşının yaklaşık olarak efendim 175 yıl falan olduğunu söylüyor peygambere tarihini anlatan kitaplar. Hazreti İbrahim'in tevhid daveti ve dinini hakim kılmak için mücadelesiyle efendim Resulullah Aleyhisselam'ın mücadelesinin tarihi karşılaştırılınca uzunluk ve kısalığı neye göre ölçeceğiz? Allah Teala diyor ki insanlara, kendi kafanızdan ölçmeyin. Sizin uzun zannettiğiniz zaman Allah katında kısacık bir zamandır. Ama bu illaki gelecektir. Leyse lehu dafi, bu azabı önleyebilecek bir güç yoktur. Kendi küçücük dünyalarınızda uzun zaman, kısa zaman gibi adlandırmalardan vazgeçin. O gün gelecek, 8. ayete geçiyoruz. Geldiğinde, يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ, gök erimiş bir maden gibi olacak. Ya da erimiş bir yağ tortusu gibi olacak. Nasıl bilmiyoruz yani. Sanki gök erimiş bir maden eriği gibi üzerinize akıp gelecek. Gök bildiğiniz gök olmaktan çıkacak. Uzun lafın kısası. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, 9. ayet. Dağlar renkli yün pamukları gibi, renkli yünler gibi olacaklar. Yani şöyle sopayla bir vurduğunuzda darmadağın olup havada uçuşan yün parçacıkları gibi olacaklar. O gün geldiğinde bildiğiniz mekan da mekan olmaktan çıkacak. Burada ifade edebildik mi? Zaman bildiğiniz zaman değil, mekan bildiğiniz mekan olmaktan çıkacak. Dünya bildiğiniz dünya değil, gök bildiğiniz gök değil, dağlar bildiğiniz dağlar değil. Kafanızdaki bütün anlayışı değiştirin. Allah her şeyi alt üst edecek, sizin anlamadığınız, bilemediğiniz yepyeni bir hale sokacak. Çünkü zaman da zaten öyle olacak. Ama sizi ilgilendiren kısmına gelelim şimdi. Bu nasıl olacak? Gök nasıl eriyecek? Dağlar nasıl yün pamuklar gibi atılacak? Size ne bundan? Bunu yapacak olan Allah zaten. Bunun seni ilgilendiren bir tarafı yok. Seni ilgilendiren tek tarafı, beni ilgilendiren tek tarafı sadece o gün için ne hazırladığımı planlamak, onu düşünmek, onun kaygısına kapılmak. Şimdi bakın 10. ayetten itibaren Allah Teala bizim için asıl can yakıcı olan kısmını anlatıyor. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا. O gün en yakın dostlar, en yakın dostlarını, en yakın dostlar birbirlerini arayıp sormazlar. Dostlar birbirini görüp gözetmezler. Hamim kelimesinden yola çıkıyorum. Can ciğer arkadaşlar. Uğruna can verecek kadar birbirine tutkun dostlar o gün kendi canının kaygısına düşmüştür. Çünkü o günün azabı dünyadaki azapla karşılaştırılmaz. Dünyada dostunu korumak ve kurtarmak için kendi canını veren yiğit dostlar bulunur mu? Evet, bulunur. Dostu rahat etsin diye kendi durumunu bozan dostlar bulunur mu? Evet, bulunur. Hazreti Ali'nin ifadesiyle gerçek dostu tarif ederken, gerçek dost senin durumun düzelsin diye kendi öz durumunu bozan kişidir, bozabilen kişidir diye tarif ediyor Hazreti Ali. Böyle dostlar bulunur mu? Evet, bulunur. Arkadaşının başı derde girmesin diye kendi başını derde sokan insanlar bulunur. Ama o gün hiçbir yakın dost bir yakın dostu arayıp sormayacaktır. Çünkü bilinenden, tanınandan çok farklı bir azapla karşılaşılacak. Yubassarûnehum. Sormasınlar. Olsun. Gösterilecekler birbirlerine. Birbirlerine gösterilecekler. Bak, onların durumu budur denilecek. Görünce bir bakarsın o gün yeveddül mücrimu lev yeftedî min azâbe yevmi izin bi benîhi. 11. ayetin sonunda, ikinci kısmında can yakıcı kısım giderek artıyor. Suçlular, ne demek suçlular? Mücrimler, günahkarlar, Allah'tan kopuk yaşamış, Allahsız yaşamış, peygambersiz yaşamış, ahireti hesaba katmadan yaşamış, dinden uzak yaşamış olan insanlar, o günün azabından kurtulabilmek için oğullarını feda etmeyi isterler. Oğullar, canımızdan can olan çocuklar, uğruna hayatımızı feda ettiğimiz, hayatımızı onlar için düzenlediğimiz, kendi öz durumumuzu onlar için bozduğumuz oğullarımız, çocuklarımız. 12. ayet. Ve sahibetihi ve ahih, eşi ve kardeşini feda etmek ister. 13. ayet. Ve fasiletihi leti tu'vih, kendisine sığınan, sığındığı, her tür problemde kendisi için sığınak olan akrabalarını, soy sopunu, aşiretini, kabilesini, yetmez. وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا, yeryüzünde bulunanların hepsini feda etmek, ثُمَّ يُنْجِيهِ, ve kendini kurtarmak ister. Öyle bir günden bahsediyoruz. Feda ettiklerimizi gördünüz mü? İnşallah biz değiliz yani. Cümlemi düzeltiyorum. Mücrimlerin, Allah'ı hesaba katmadan, peygamberi örnek almadan, peygamberi rehber edinmeden, ahireti planlamadan, hesaba almadan yaşayan insanların, mücrimlerin neleri feda ettiğini gördük mü bakın? Oğullar, eşler, kardeşler, kavim, kabile, akraba ve yakın dost çevresi ve yeryüzündekilerin tamamı. Şimdi şunu da görmekte fayda var. Dünya hayatındayken insanı Allah'tan kopartan parçalardan bazılarıdır bunlar. İnsanlar çocukları uğruna, arkadaşları uğruna, eşleri uğruna, kardeşleri uğruna, kavimleri, kabileleri, boyları, soyları, akraba çevreleri uğruna, yeryüzündeki başka bir takım insanlar uğruna dinden uzak duruyorlar. Onlar için dinlerini feda ediyorlar. Şimdi senin uğruna bugün dünyadan uzak durduğun, bugün dünyadayken uğruna dinden uzak durduğun o insanları ahiretin azabıyla karşılaştığında hepsini feda etmek ve kendini kurtarmak ister de o gün ondan bu fidye kabul edilmez. Öyle olunca Allah'a karşı ibadet vazifesini yerine getirmek, Allah'a yönelik karşı bilmiyorum ne kadar düzgün oldu ama Allah için yapılacak ibadetlerini, Allah için yaşanacak bir hayatı eşini bahane ederek, eşim razı olmuyor, eşim gelmiyor, eşim gitmiyor, eşim bana uyum sağlamıyor diye uzak duranlar, kardeşini bahane edenler, vallahi çocukların peşinde koşturmaktan dine, imana, ibadete fırsat bulamadık diyenler, vallahi arkadaşlarımı kaybetmek istemiyorum, o yüzden de çevre değiştirmek benim hoşuma gitmiyor, dine, diyanette o yüzden uzak duruyorum diyenler, efendim içinde bulunduğu şehri, mahalleyi, kabileyi, boyunu, soyunu, çevresini gücendirmemek için dinden uzak duran insanlar, işte bu ayetler sanki onlar için de bir uyarı. O gün bütün bu sevdiklerinizi, bağlandıklarınızı feda etmeye kalkarsınız. O kadar büyük bir azaptır. kendinin telaşına düşeceksin ama senden bu fidye kabul edilmeyecek. Onlar da gelip senden bu azabı savamayacaklar. 15. ayet, kella, hayır, bu yanlış, senden bu fidye kabul edilmeyecek. Senden bu fidye kabul edilmeyecek bu. Yani fidye vermenin hesabını yapar mı yapmaz mı onu bilemem ama fidye olarak en sevdiklerini gözden çıkartabileceğin bir gün geleceğini artık hatırlamanız gerekiyor. Öyle bir azap bekliyor ki inneha lava. Bu alevli bir ateştir. Bu çok can yakıcı bir ateştir. Nezzaaten lişşeva. Bu alevli ateş deriyi yakıp kavurur, deriyi yüzüp alır. Şimdi bu deri meselesini Nisa suresindeki ayetle birleştirirsek, ayetin haber verdiği azabın korkunçluğunu biraz daha anlayabiliriz. Allah Teala kıyamet günü ya da cehennemde diyelim, cehennemde onların azaplarından bahsederken, onların derileri her yandığında derilerini tekrar yenileriz diyordu. Şimdi bu ne demek, buradaki de deriyi yakıp kavurur diyor. Yani deriyi yakıp kavuracak olan bu ateş derinin içindekini yakmayacak mıdır? Elbette ki yakacaktır ama artık biz şunu biliyoruz ki bu ayeti daha iyi anlama imkanımız var. Daha iyi anlayınca daha iyi uyacağız anlamına gelmiyor. Onu da uyaralım da. Artık biliyoruz ki insanın derisi yandığında hissettiği acı vardır. Hemen derinin altındaki sinir uçları o yanma acısını beyine ulaştırır ve beyin acının farkına varır. Deri yandıktan sonra, sinirler öldükten sonra gerisi insan yanarak ölür gider ama acıyı hissetmez. O yüzden acı deriyle ilişkilidir, sinirlerle ilişkilidir. Allah Teala da hem Nisa suresindeki ayette hem de buradaki ayette cehennemin azabını haber verirken deriyi yakıp kavurmasını haber veriyor ki her defasında yenilecekse eğer bu deri, sonsuz bir hayatta kesintisiz hissedecekleri bir acıdan, bir azaptan bahsediyor demektir insanların. Allah korusun, ancak cahilliğinden dolayı bir kafir bu cehennemi göze alabilir. Ted'u men edbara ve tevella. 17. ayet. Bu cehennem yüzünü çevirip giden, arkasını dönenleri çağırır kendisine. Kimdir o arkasını dönüp gidenler, yüzünü çevirenler? Peygamberin davetini duyduğu halde, Allah'ın uyarısını duyduğu halde, kitaptan, peygamberden, Allah'tan, ahiretten haberi olduğu halde, sanki haberi olmamış gibi, haberi olduğu halde, bakın bu çok önemli. Haberi olduğu halde, duyduğu halde, öğrendiği halde, bildiği halde sırtını dönen ve duymamış gibi, sanki bu gerçekten haberi yokmuş gibi dönüp gidenleri bu ateş kendisine çağırır. Ve cema'a fe ev'a. Bu adamlar dünya hayatı boyunca hep toplamak, topladıklarının üzerine oturmak, yığmakla uğraşmışlar. İşte bu insan dünya hayatında bir şeyleri toplayıp yığmanın, bir şeylere sahip olmanın telaşıyla dinden uzaklaşan, dine sırtını dönen insanları o gün cehennem kendisine çağıracaktır. Allah korusun. Şimdi bu andan itibaren insanla ilgili bir bilgi veriliyor. Bu bilginin Müslümanlar için farklı tecelli ettiğini anlatacağımız da bir bölüm gelecek. Şimdi şu kısmını anlatalım. Geri kalanını Allah izin verirse önümüzdeki haftaya bırakalım. İnnel insan hulika helua. Şüphe yok ki insan hırslı yaratılmıştır. Aç gözlü yaratılmıştır. Belki şunu söyleyeceğiz bir sonraki bölümle bağlantı kurarsak eğer. Evet, bu insanın tabiatında var olan bir hastalıktır. İnsanda hırs vardır. İnsanda açgözlülük vardır. İnsanda doymazlık vardır. Belki diyerek söyleyelim. Kontrollü kullanılırsa, Allah'ın emrettiği sınırlar dahilinde kalırsa, insanın gelişmesini, bir şeyler başarmasını, bir şeyler elde etmesini sağlayacak olan bir iç güç olabilecekken, bu bir iç gücü, bir manevi güç olabilecekken, kafirce bir yaklaşımla ele alındığında, dinle, vahiyle, peygamberle, ahlakla kontrol edilmediğinde, içinden vahşi bir hayvan gibi insanı ele geçirdiğinde, ruhunu ele geçirdiğinde, zihnini, aklını ele geçirdiğinde, bu insanın hırsı, açgözlülüğü doymazlığa döner. Elde etmek istediği dünyalıklar uğruna her şeyi feda edebilecek bir saldırganlığa döner. Bir mevki için, elde edilecek bir zenginlik için, dünyanın güzellikleri için, dünyanın zevkleri için, bütün menfaatler için alabildiğine gözünü karartmış, cahil cesaretiyle kışkırtılmış bir açgözlüğe dönüştürür. Her şeyi ister, her şeyi ister. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle, bir vadi dolusu malı olsa bir vadi dolusu mal daha ister. Ölünceye kadar devam eder. Ölünce bir avuç topraktan başka bir şey bunun gözünü doldurmaz. Ölür ve bir avuç toprak bunun gözünü doldurur. Bir mevki elde edebilmek için yapmayacağı şey yoktur. Bir menfaatin peşinde ölümüne koşturur. İman bedeli olarak koşturur. İmanını vererek koşturur. İslam'ını vererek koşturur. Hayatını vererek koşturur. İnsanda böyle bir huy vardır ama bu kafirce bir huydur. İza messehu şer'u cezu'a. Bu insanın huylarından bir tanesi şudur. Kendisine bir kötülük dokunduğunda hemen sızlanır. Feryat figan bağırır. Nazlı biridir. Dilediği odur ki kendisine bu dünyada hiçbir sıkıntı dokunmasın. Hastalanmamalı bu nazlı beyefendiler, hanımefendiler. Fakir olmamalılar bunlar. Bunlar geçim sıkıntısı çekmemeliler. Bunlar ilişkilerinde sıkıntı çekmemeliler. Bunlar arzularına, isteklerine ulaşmak konusunda bir engel görmemeliler. Her şeyi bunlara hizmet etmeli. Rüzgar bunların istediği gibi esmeli. Yağmur bunların istediği gibi yağmalı. Sıcaklık bunların istediği seviyede olmalı. Eşi bunların gözünün içine bakıp durmalı. Oğulları, kızları bunlara el pençe divan durmalı. Arkadaşları bunların her isteklerini sağlamaya koşturmalı. Devlet bunlara hizmet etmeli. Kurum bunlara hizmet etmeli. Aile bunlara hizmet etmeli. Yeryüzü bile bunların istediği gibi olmalı. Dağın yüksekliğinden, yolun engebesinden, otun kurumasından, ağacın dikeninden, gülün bilmem şeyinden, her şeyinden rahatsız olurlar. Yağmur çok yağdı, sızlanırlar. Yağmur az yağdı, sızlanırlar. Güneş açtı, sızlanırlar. Güneş açmadı, sızlanırlar. Öyle isterler ki tüm evren ve evrendeki her varlık bunların hoşlarına gidecek şekilde davransın. Bir tek şeyi ters gitmeye görsün. Feryadı basarlar. Hastalanır. Dünyada bundan daha hastası yoktur. Oğluyla bir sorun yaşar. Dünyada bunun gibi çocuğuyla sorun yaşayan hiç kimse yoktur. Bir geçim sıkıntısına, darlığına düşer. Dünyada bundan fakiri yoktur. İşleri bir ters düşmeye gider. Dünyada bundan talihsizi yoktur. Eşiyle arasında bir problem çıkar. Dünyada bundan mutsuzu yoktur. Yani feryat figan her derdi büyütmeye namzet tiplerdir. Her derdini büyüte büyüte anlatır bunlar. Bu nankörlüğün daniskasıdır. Bu kendini önemsemenin, kendini merkeze koymanın, yani haşa ki kendine tapınmanın daniskasıdır bu. Bunun tersi de gelecek. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ Bunlara bir hayır dokunduğunda menu'a. Kendisine hayır dokunduğunda bu sefer de engelleyicidir. İşler iyi gittiği zaman, yahu benim de işim iyi gitmediği zamanlar çok sızlanıyordum, şimdi işine iyi gitmeyenlere bir destek olayım demez. Bunun ailesi yolundaysa, çocukları yolundaysa, hava yolundaysa, para yolundaysa, iş yolundaysa, sağlık yolundaysa, bunu başkalarına da hizmet etmek için kullanmaktan kaçınır. Öyle ya, her şey bunun içindir. Bu kafir içindir, bu insan içindir. bu kafir insan içindir derken illa itikadi olarak söylemiyorum. Kafir tabiatlı insanlar da vardır böyle. Kafir değildir belki, itikadını bilmem ama kafir tabiatlı davranan bu insanlar hayrı şerri kendilerini merkeze alarak değerlendirirler. Her şerde feryat figan bağıran bu insanlar hayrı elde ettiklerinde de tabii ki dağıtıcı olmayacaklardır. Çünkü yokluk halindeyken nimetin gerçek sahibini bilmeyip nankörlük edenler, hayır zamanında da nimetin gerçek sahibini bilmeyecekler ve nankörlük edeceklerdir. İnsandan bahsediyor ayet, insan böyledir, böyle yaratılmıştır diyor. Bu ayetlerin akışından anlıyoruz ki bu tüm insanların ortak özelliği olması gerekmiyor, kafirin özelliği olarak kalması gerekiyor. Müslümanın böyle bir özellikten kendisini koruması gerekiyor. Çünkü 22. ayetten itibaren illa diye başlayıp Müslümanları Allah Teala böyle bir ahlaksızlıktan sıyırıp çıkartacak. Onlarda böyle bir ahlaksızlık olmadığı, inşallah görülmeyeceği belirtilecek. Allah nasip ederse inşallah 22. ayetten başlayarak Me'ariç suresinin sonuna kadar önümüzdeki haftaki dersimizde konuşmaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.